Ayrım 14, Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 179. Sarayı ilk ziyaretinden yalnızca vaaz verme izni alarak çıkan Mani, coşkulu ve kendinden emin adımlarla yürümüştü. Krallar kralının din değiştirme sözü verip bütün halkı çevresinde toplamasını rica ettiği ikinci görüşmesinden İsa'nın haçı ile Sasanilerin tacını taşıyormuşçasına bitkin çıktı. Ona ne oluyordu? Son umudu sandığından da büyük bir hızla gerçekleşiyor muydu? Yarın krallar kralı, öbür gün bütün imparatorluk derken düşünceleri bütün insanlarca benimsenecekti. Bu sadece tek başına kurduğu bir düş, ikizinin Dicle kıyısında kendisine yaptığı bir vaat değildi. O artık sözlerini rastgele savunan serseri bir dilenci değildi. Zafer elinin altındaydı. Yine de Ktesifon'dan her geçişinde yaptığı gibi Malchus'un evinde odasına kapandı. O gün ertesi gün çıkmadı. Oruca ve tefekküre daldı, kimseyle konuşmadı. Evinin çevresini saran müritlerine yatıştırıcı tek bir söz söylemedi. Sadece Denak bir şey bırakmak, bir su ibriğini pencere yanına koymak için sessizce içeriye girebiliyordu. Hurma bahçesinin bu topal çocuğu ile tarihin tanrılardan inme, güneşin ve ayın yüce kardeşi, dört ufkun efendisi diye tanımladığı şapur arasındaki buluşma tuhaf ve şaşırtıcı değil miydi? Aralarında nasıl bir yakınlık, nasıl bir samimiyet olabilirdi ki? Oysa hükümdar özür dileyici tavırlar takınmış, yüzü kızarmış, gözlerini kaçırmış, sonra da dinini kabul etmek istediğini söyler söylemez utangaçlığını saklamak için kaçmıştı. Mani'nin dinini kabul etmek mi? Din değiştirmek mi? O krallar kralı diz çöküp Mani'nin kendisini kutsamasını mı isteyecekti? Bu pek büyük, pek acımasız bir aldatmaca değil mi? Babil'in şaşkınlığı ikiziyle görüştükten sonra bir kat daha arttı. Şapur'un senin için emelleri, senin kendin için beslediklerinden daha büyük. Bugün yeryüzünün en güçlü insanı o. Orduları Roma ve Çin ordularını yenecek güçte. Şimdiden Doğu'nun ve Batı'nın Hakanı adını aldı. Büyük İskender'in yerine geçtiğinden emin. Ve sen Mani, yeni bir çağın başladığını ona söyledin. Doğru olmasını o kadar istiyor ki. Senin ona naklettiğin haber ile saltanatının aynı zamana denk gelmesi, Tanrı'nın ona, Şapur'a ihtirasının meşru ve Tanrı'nın isteklerine uygun olduğunu göstermiyor mu? Sana inanmak istiyor, en saygın peygamberlerin halifesi olmanı, Zerdüşt ile bir sayılmanı, hatta Yüce Zerdüşt'ten daha büyük olmanı istiyor. Zerdüşt zamanındaki hükümdarlar Şapur'dan daha büyük değillerdi ki. Şapur'un saltanatının süsü olacağım. Ne diye o senin saltanatının aracı olmasın? Niçin süslüyorsun? Niçin bu kadar acı ve küçümseyicisin? Bu hükümdarlar müneccimlerin gücünü kırmak için yardımını ister. Yönettiği topluluklar arasında uyum sağlamak için senin yardımını istiyor. Bütün diyarları fethettiğinde, birçok ulusu hükmü altına aldığında imparatorluğun birliğini nasıl sağlayacak? Herkese Perslerin atasal dinini zorla kabul ettirerek, her yerde müneccimlerin küstahlığı daha da artsın diye ateş tapınakları yaptırarak mı? İmparatorluğun ve bütün imparatorlukların binlerce ateş ve kan yılları yaratacak olan tüm o kıskanç ve kavgacı dinlerin tek tanrılı mezheplerin çoğalmasına izin vererek mi? İnsanları bu yanılgıdan kurtaracak tek adam sensin Mani. Dünyayı silah ile fethedecek olan krala mı birleşeyim? Ben ki bir incir ağacının kabuğunu soymaktan nefret ederim. 3 gün sonra kapandığı yerden çıktığında Mani'nin ne sözcüklerinde ne sesinde kendisini sarsan kuşkudan eser kalmıştı. Kendisini bekleyen çok sayıda müridine zaferin yakın olduğunu, imparatorluğu kazanmak üzere olduklarını ve bu umut doğrultusunda mesajın hiç beklemeden en uzak ülkelere iletilmesi gerektiğini bildirdi. Müritlerinden en iyi olanlarına 4 imparatorluğun eyaletlerine, Çin'den Mısır'a ve Aksum'a, Roma'dan Palmira'ya gitmelerini söyledi. Daha önceki dinler tek bir ülkede, tek bir dille uygulanıyordu. Benim dinim bütün diyarlarda ve bütün dillerde uygulanmalıdır. Artık dolaşmak için yeterince özgür olmadığından tutkuyla yazmaya başlamıştı. Yüzlerce name, ezgi, ilahi kitabı yazmakla yetinmiyor, aynı zamanda süslüyor, resimliyor, nakışlıyor ve tesvip ediyordu. Altına elinin tek deyişiyle altın suyunu kullanırken oluyordu. İşte bütün zamanların en dikkat çekici, sadece resim adını taşıyan ve bir dizi resimle hiçbir söz kullanmadan inançlarını anlattığı kitap bu dönemden kalmadır. Dil sınırının ötesine geçerek bütün insanlara sesleneceği bundan başka araç olabilir miydi? 5. Mani'nin görüntüsü artık sarayınkiyle özdeşleşmişti. Müritleriyle toplanmak üzere ayrılacak olsa Şapur onu aratıyor, zihnini kurcalayan her konuda hatta günde 3 kez soru sordurduğu oluyordu. İster sağlığı, ister yıldızlar, ister kız kardeşi ve karısı olan Azur Anahit'in kaprisleri, ister müneccimlerin günlük hainlikleri ya da imparatorluğun diğer ülkeler, eyaletler veya düşmanlarla ilişkileri olsun, her konuda danışıyordu. Bu ülkelerin başında Partların sonra da Sasanilerin değişmez rakibi Roma vardı. Roma tarihini hanedanlık tutkuları oluşturmamıştı ama imparatorlarının çoğu Şapur ve ondan önce Ardeşir gibi dünyanın iki ucunu kendi tunç kanatları altına almayı düşlemekteydi. Romalılar ve Persler ortak bir saplantının birbirine çarptırdığı, birbirlerine kırdırdığı iki düşman dalgaydı. Toprakları Asya bozkırlarının derinliğine kadar giden Sasaniler, başkentlerinin ülkenin batı ucunda kültürlerine ve inançlarına yabancı olan Sami ve kısmen Hristiyan Mezopotamya'da kalmasını istemişlerdi. Düşleri Dicle'den İskender'in yakınlarına doğduğu Stirmon Irmağı'na kadar uzanan topraklarda bayraklarını dalgalandırmaktı. Ktesifon imparatorluğun bir basamağı olacak yerde tam ortasında yer alacaktı. O tarihlerde de Roma olduğu gibi doğuya dönüktü. Hayran olduğu, tanrısallaştırdığı doğu. Bu yüzden Suriye'den veya Arabistan'dan gelen eyalet valilerini iktidara getiriyor, Ender filozoflarını Mısır'da eğitiyor, Adonis'in, Hermes'in, Hint-İranlı Mitra'nın, yenilmez güneş Emes'in ve hatta akıl almaz biçimde eskiden Roma'ya karşı ayaklanmış bir Yahudi isyancının dininin yaşayıp yayılmalarına izin veriyordu. İşte böylece Öksenios Pontos, Karadeniz yakınlarında, Avrupa ile Asya'nın birleştiği yerde, Yunan kolonisi Bizantiyon'un bulunduğu yerde, imparatorluğa ikinci bir başkent, geleceğin metropolü, bazılarının uğursuz iddia, yeni Roma demeye hazırlandığı bir kent kurmayı düşünüyorlardı. Dünyayı paylaşma kavgasına girişmiş bu iki devletten hangisi üstün gelecekti? Sasaniler daha şanslıydı. Tanrısal hanedan kurucu kralların yönetiminde güç kazanırken Roma anarşi içindeydi. Sadece Ardeşir ve Şapur'un iktidarı sırasında 24 Roma imparatoru asalarını devredecekleri yerde tokalaşır gibi birbirlerini hançerlemişlerdi. Vatandaşları hükümdarlarının isimlerini bilemez olmuşlardı. Askerler itaat etmeyi unutmuştu. Kent yeni bir imparatoru alkışlar alkışlamaz bir başka asker Galya'da olsun, Dacia'da olsun hatta İtalya'da olsun baş kaldırmış oluyordu. Rubikon Irmağı'nın suları artık duru akmıyordu. Hunlar, Sarmatlar veya Alanlar gibi barbarlar bazı Sasani kentlerini tehdit ediyorlarsa da krallar kralı onların üstüne önemli bir komutanını, yiğit bir spahtarını gönderiyor. O da görevini tamamlayınca hükümdarın ayaklarına kapanmak ve birkaç övücü söz duymak üzere dönmekte acele ediyordu. Buna karşılık Roma İmparatorluğu'nun sınırları aynı barbarlar ya da Persler tarafından ele geçirildiklerinde imparator kendini tahttan inmiş sayıyordu. Eğer birlikler düşmanı püskürtmüşlerse şanının doruğunda olan birlik komutanının iktidarı ele geçirmek üzere Roma'nın üzerine yürüyeceğini tahmin etmek zor olmazdı. Şayet hiç beklenmeyecek bir şey ya, komutanın hevesi veya ihtirası yoksa askerleri kendisine karşı onu imperator ilan ediyorlardı. Augustus'un her akıllı halefi için çıkar yol buydu. Birliklerinin başına geçip zafer çelenklerini toplamayı umut etmek. Ancak başkentten uzaklaşır uzaklaşmak ardından fesatlar çevriliyordu. Cephede de durum sağlam değildi. Tarihçiler daha hala İmparator Gordianus'un Sasaniler tarafından satın alınan paralı bir asker tarafından mı, yoksa kendi başkomutanı Marcus Julius Philippus'un arabası ile mi öldürüldüğünü tartışmaktadırlar. Herhalde Urs'taki söylentiler cinayeti daha çok Philippus'a yönetmekteydi. O tarihteki yasal geleneklere göre ölenin doğal mirasçısı Philippus'tu. İmparatorlar listesinde onun adı Arabistan çölünün kıyısındaki bir göçmen aşiretinin arasında olduğu için Arap Philippus diye geçmektedir. Tahmin edildiğine göre Nasrani dinini çok erken kabul etmiş bir aşiretti. Kilise tarihçisi Sezerli rahip Osebos Philippus'un İmparator Konstantin'den çok önce ilk Hristiyanlardan olduğunu, katakomplara gizlice gittiğini ve günahkarlarla birlikte günah çıkarttığını belirtmektedir. İmparatorluğun başında olmasının yarattığı nazik durum yüzünden Cicle ötesinde ve Kapitol sokaklarında fısıltıyla söylenen şeyi yüksek sesle ilan edememiştir. 244'ten 249 yılına kadar 5 yıl hüküm sürdü. Sonradan uygulanan Hristiyan takvimi yüzünden öyle olduğu söylenir ama tarih tam olarak bilinmez. Tam hesaplamak için Roma takvimine uyarlamak gerekir. 224 Roma takvimine göre 996'dır. 249 da 1001. Demek ki kentin 1000. yılı Arap Filipus'un yüce yönetiminde görkemli biçimde kutlanmıştır. Aylar süren muazzam eğlenceler, sirk gösterileri, tören geçitleri, şenlikler, sokak eğlenceleri durmadan hatırlatılan bir konunun çevresinde dönüp durmuştur. İmparatorluğun ve yasasının ölümsüzlüğü. Bu ilginç bedevi savaşçının kısa süren saltanatı. Ama ne sürüş! Bu saltanatın iyice keyfini çıkarmak ve 1000. yıl düzenlemesine kendisi başkanlık etmek, aynı zamanda rakiplerini yok etmek ve Got sürülerine baş eğdirmek isteyen Arap Filipus'un Sasanilerle savaşa uzun bir ara vermek gereksinimi vardı. Ktesifon'a henüz 20'lerinde olan Özoğlu'nu elçi olarak gönderdi. Taht odasında gelen elçiyi tüm görkemiyle kabul eden, vakur ama yaşının verdiği sabırsızlıkla sonsuz bir barış hakkındaki Yunanca yaptığı konuşmayı dinleyen krallar kralı, önce Ermenistan'ı düşündü. Partlar döneminden beri Roma ile Ktesifon arasında sürekli çekişme konusuydu. Prensleri bu iki dev arasında sürekli manevra yapmak zorundaydılar. Doğu İmparatorluğu'nun kefesi ile Batı İmparatorluğu'nun kefesi birbirinden ayıran terazi oku Ermenistan'daydı. Şapur'un barışa karşılık istediği bedel de orası oldu. Filipus'un oğlu her şeyi kabul etti, hatta daha çoğunu. Askerler Ermenistan'dan çekilecek, soylular bundan böyle krallar kralının egemenliğini tanıyacaktı. Şu şartla ki, Basileus ona böyle deniyordu, ölçülmesi olanaksız büyüklüğü ile hiç kimseyi geçmişteki sadakatinden ötürü cezalandırmayacaktı. Şapur işaretle oynadı. Sonra haşmetinin gerektirdiği ağırlıkla iki elini çaprazlama omuzlarına koydu, bu derin bir düşünceye daldığını gösterirdi. Şapur kendi kendine, şayet bu Romalı Arap birkaç saniye içinde 100 yıllık taleplerinden vazgeçtiyse, dilendiği barışı pahalı ödemeye hazır demektir. Sasani kralı işi daha çok kurcalamak amacıyla aşırı bir istekte bulundu. Romalı'nın oğlu hiç kuşkusuz rahatsızlık duyacak, böylece anlaşmanın sınırı çizilmiş olacaktı. Kendi tanrısal varlığını daha fazla işin içine sokmak istemediği için vezirine işaret edip isteklerini kulağına fısıldadı. Özetle dediği şuydu. Ermenistan bizim için hiçbir zaman anlaşmazlık nedeni olmadı. Askerlerin çekilmesiyle bir özveride bulunmuyorlar, akıllılık ediyorlar. Çünkü yiğit ordumuz ülkemizin tartışılmaz bir parçası olan bu alandaki haklarımızı silahlarıyla almaya hazırlanıyor. Hayır, şayet Roma kralı gerçekten içtenlikle aldatma amacı güçmeden barış istiyorsa, bizim yakınlığımızı kazanmış olan diğer kralların gittiği yoldan gitmelidir. Elçi padamı elinde vezirin efendisini istediği açıklamasını bekliyordu. Roma her yıl krallar kralı, güneş ve ayın kardeşi doğunun ve batının hükümdarı Yüce Şapur'a 100.000 altın ödemelidir. Vergi. Roma İmparatoru Sasani'ye vergi verecekti. Yani onun vasalı olacaktı. Tıpkı Hakas Kağan'ı, Vertesler'in büyük şamanı ya da Gedrosia Marsipan'ı gibi. Genç elçi kıpkırmızı oldu. Tırnaklarını avuçlarına batırdı. Beyaz mendili hırsla sıktı. Onu kendisine hakaret edenin suratına fırlatmak istedi. Saraylılar nefeslerini tutmuş, Romalı'nın izin isteyip babasına gördüğü hakareti anlatmak üzere gitmesini bekliyorlardı. O zaman savaş bütün hızıyla yeniden başlayacaktı. Ancak Filipus'un oğlu kımıldamadı. Yumruğu hafifçe gevşedi, yanaklarından kan çekildi. Kendini tutmasını, hatta gülümsemesini bildi. Uzun bir sessizlikten sonra ağzından tutarlı sözler çıkabildiğinde vergiyi ilke olarak reddetmedi. Sadece miktarını ve ödeme biçimini görüşmek isteğiyle yetindi. Şapur inanamıyordu. Bütün bunları elçinin acemiliğine verdi. Hiç kuşkusuz babasının yanına döndüğünde azarlanacak ve reddedilecekti. Ama hayır, Filipus ödeyecekti her yıl. Anlaşmaya varılan miktarı. Alınan tek önlem altını kendi işaretinin kervanlarının taşımasıydı. Böylece Roma'nın adı ve askerlerinin üniforması hakarete uğramış olmayacaktı. Görünüş kurtarılınca tahta çıkar çıkmaz kendisine imparator ve Augustus ünvanlarından başka bir de Perseus Maximus, yani Perslerin yüce galibi ünvanını verdirdi. Tabii Şapur bu maskaralıkları öğrenmedi. Anlaşmanın ertesi günü etekleri zil çalıyordu. Şanlı yazgısı konusunda en ufak bir kuşkusu varsa o da kaybolmuştu. Artık bütün yaratıklara hükmetmek için Tanrı tarafından seçildiğini düşünmesini engelleyen hiçbir şey kalmamıştı. Kınanabilir miydi? Tek rakibinin hükümdarı olmuştu. Bundan daha iyisi ne olabilirdi? Her yıl kışın Ktesifon'a gönderilen Roma'nın altın kervanı geldiğinde 3 gün şenlik oluyor, tapınaklarda kurban kesiliyor, yoksullara kazan dolusu yiyecek dağıtılıyordu. Haber başkentte, taşrada bağlı krallıklarda büyük gürültüyle duyurulmuştu. En güçlü satraptan en yoksul muhtasara kadar herkes duysun diye. Herkesin Şapur'a bahsetmesi ne mi sağlamıştı? Roma imparatorunu vergiye bağlayan insana hangi ölümlü kafa tutabilirdi ki? 14. ayrımın sonu, sayfa 188.